Ayrım 11, sayfa 107. Ama 789. gece olunca demiş ki, karımın giysisini aldım ve çocuklarımın talihine güvenerek onu satmak üzere evden çıktım. Ve çarşıya doğru ilerlerken kızıl bir deveye binmiş bir bedeviye rastladım. Bedevi beni görünce birdenbire devesini durdurup diz çöktürdü ve bana, selam üzerine olsun kardeşim. Bana El Aşaroğlu zengin tacir Hasan Abdullah'ın evini gösterebilir misin diye sordu. Ben de efendim zenginlik gibi fakirlik de Allah'tan gelse de fakirliğimden utanç duyarak başımı eğip Tanrı'nın selameti ve kutsaması senin üzerine olsun ey Arapların babası ama bildiğime göre Kahire'de adını andığın gibi birisi yoktur diye yanıt verdim. Ve yolumu sürdürmek istedim. Ama bedevi devesinin sırtından atladı ve ellerimi kendi ellerinin içine alarak sitemli bir sesle Allah büyük ve kerimdir kardeşim. Ama El Aşar'ın oğlu Hasan Abdullah sen değil misin? Ve nasıl oluyor da adını saklayarak Tanrı'nın konuğunu geri çeviriyorsun dedi. O zaman şaşkınlığın sınırında artık gözyaşlarımı tutamadım ve kendisinden özürler dileyerek öpmek için ellerine sarıldım. Ama bunu yapmama izin vermek istemedi ve tıpkı bir kardeşin diğerine yaptığı gibi beni bağrına bastı. Ben de onu evime götürdüm. Böylece yularını tutarak devesini güden bedevi ile yürürken, yüreğim ve ruhum evde konuk ağırlamak için hiçbir şeyin bulunmadığı düşüncesiyle işkence içindeydi. Eve ulaşınca amcamın kızına çabucak bu rastlantıdan söz ettim. Bana, yabancı tanrı konuğudur, çocukların ekmeği bile ona aittir. Sana verdiğim giysiyi al da çarşıya dön. Karşılığında alacağın parayla konuğumuzu ağırlayacak bir şeyler satın al. Geriye yenecek bir şeyler kalırsa onunla geçinir gideriz dedi. Dışarı çıkmak üzere bedevi önünde bıraktığım kapıdan geçmek zorundaydım. Giysiyi sakladığımdan bana kardeşim Urban'ın içinde ne var dedi. Ben de sıkılarak başımı eğdim ve bir şey yok diye yanıt verdim. Ama Tanrı'nın gölgesi üzerine olsun kardeşim. Urban'ın altında ne sakladığını bana söylemeni senden rica ediyorum diye tekrarladı. Ben de iyice sıkılarak zanaatı urbaları onarmak olan komşumuza götürdüğüm amcamın kızının giysisi diye cevap verdim. Bedevi hala ısrar ederek bana göster bana şu giysiyi kardeşim dedi. Ben de kızararak ona giysiyi gösterdim. Bunu görünce Allah yücedir, kerimdir kardeşim. Görüyorum ki sen çocukların anası olan karının giysisini mezada verip yabancı birine karşı konukseverlik görevini yerine getirmek istiyorsun diye haykırdı. Sonra da beni kucaklayıp ya Hasan Abdullah bak işte sana 10 altın dinar git bunu harca ve ihtiyacımız neyse eve ne lazımsa satın al dedi. Ben de konuğun sunusunu reddedemedim. Altın paraları aldım ve evin bolluk ve refaha yeniden kavuştu. Böylece konuğum bedevi aynı miktar parayı bana her gün verdi ve onun buyruklarına göre bu parayı aynı tarzda harcadım. Bu böylece 15 gün sürdü. Ben de kerem sahibi Tanrı'ya ettiği hayırlardan dolayı şükürler ettim. 16. günün sabahında bedevi selamlaşmalardan sonra bana "Ya Hasan Abdullah, kendini bana satmak ister misin?" diye sordu. Ben de "Efendim, ben senin kölenim ve minnet duygularıyla sana bağlıyım." diye yanıt verdim. Ama o bana "Hayır Hasan Abdullah, bunu böylece duymak istemiyorum. Senden kendini bana satmanı istiyorsam seni gerçekten satın almak istiyorum demektir. Senin üzerinde pazarlık yapmayı da düşünmüyorum. Hangi fiyata satılmak istiyorsan bunu saptamayı da sana bırakıyorum." dedi. Ben onun bunu şaka olsun diye söylediğinden bir an bile kuşku duymadım. Ve güler gibi bir tavır takınarak "Özgür bir insanın bedeli efendim. Eğer bir vuruşta öldürülecekse kitabın kavlince 1000 altın dinardır. Ama birkaç girişimde bulunduktan sonra ya da 2, 3 veya 4 yara açarak veya çeşitli yerleri kesilerek öldürülecekse bu miktar 1500 dinara çıkar diye cevap verdi. Bedevi de bana bunda hiçbir uyuşmazlık yok Hasan Abdullah. Satılmaya razı olursan sana bu son önerin üzerinden bedel ödeyeceğim dedi. Ben de o zaman konuğumun şaka etmediğini, aksine beni satın almaya karar verdiğini anlayarak içimden senin çocuklarını açlıktan ve sefaletten kurtarmak için Tanrı bu bedeviyi göndermiş olacak ya Şeyh Hasan. Bahtın parça parça edilerek kesilmekse bundan kaçamazsın diye düşündüm. Ve ey Arap kardeş satılmama rıza gösteriyorum ama bana bu konuda karıma danışmam için izin ver dedim. O da pekala diye yanıtladı. Ve yanımdan ayrılıp kendi işleriyle uğraşmaya gitti. Ben de ey zamanın şahı gidip anamı, karımı ve çocuklarımı buldum ve onlara Tanrı sizi sefaletten kurtarıyor dedim. Ve onlara bedevinin teklifini anlattım. Sözlerimi duyunca anam ve karım başımıza gelen felakete bak, bu bedevi sana ne yapmak istiyor diye haykırarak yüzlerini göğüslerini dövmeye başladılar. Çocuklar da bana doğru koşup giysilerimin eteklerine yapıştılar. Hepsi birden ağlamaya başladı. Karım aklı başında ve bilge bir kadın olup yeniden söze girişerek, eğer satışa karşı durursan bu zencinin, bu alçak bedevinin burada yaptığı harcamaları senden istemeyeceğini kim bilebilir? Eli boş olmamak için senin çabucak gidip bu değersiz evi satın almak isteyen birini bulman gerek. Elinde kalan son şey olsa da bunun sana getireceği parayla bu bedeviye karşı borçlarından kurtulursun. Böylece ona hiçbir borcun kalmaz ve kişilik bakımından özgür kalırsın dedi. Ve çocuklarımızın yuvasız sokaklarda kalacağını düşünerek hıçkırıklar kopardı. Ben de durum üzerinde yeniden düşünmeye koyularak şaşırmanın sınırına ulaştım. Ve durmaksızın ey Hasan Abdullah, Tanrı'nın sana sağladığı bu fırsatı küçümseme. Bedevinin satış bedeli olarak senin için ödeyeceği parayla evinin ekmeğini sağlarsın diye, sonra da kuşkusuz, kuşkusuz ama seni neden satın almak istiyor, senden ne yapmayı düşünüyor? Genç ve henüz sakalı çıkmamış biri olsaydın anlardım ama senin sakalın Hacer'in eteği gibidir. Ve yukarı Mısır'ın bir yerlisini bile baştan çıkaramazsın. İkinci koşul üzerinden sana ödeme yapacağına göre seni birçok girişimden sonra öldürecek herhalde diye düşünüyordum. Bununla birlikte akşama doğru Bedevi eve döndüğünde bence mesele bitmiş ve kararımı almıştım. Onu güleç bir yüzle karşıladım ve selamlaşmalardan sonra ona sana aitim dedim. O zaman kemerini açtı. Oradan 1500 altın dinar çıkardı ve ya Hasan Abdullah, peygambere duada bulun diyerek onları elime saydı. Ben de dua, barış ve Tanrı'nın kutsamaları onun üzerine olsun diye yanıt verdim. Bana pekala kardeşim, şimdi satılmış olduğuna göre korkun kalmasın. Çünkü yaşamın ve tüm özgürlüğün dokunulmaz kalacaktır. Seni satın almakla ben sadece girişmek istediğim uzun yolculuklar için hoş ve sadık bir yoldaşa sahip olmak istedim. Çünkü bilirsin ki Tanrı'nın lütfunu kendisinden esirgemeyişi peygamber bir arkadaş yol için en iyi azıktır buyurmuştur dedi. O zaman ben iyice neşelenerek anamın eşimin bulunduğu odaya girdim ve onların önüne hasarın üzerine satış bedelim olan 1500 dinarı koydum. Onlar da bunu görünce benim açıklamalarımı dinlemek istemeksizin saçlarını yolarak ve ölülerin tabutu başında yapıldığı gibi yanıp yakılarak büyük haykırışlar koparmaya başladılar. Ve de bu kanın bedelidir ey bahtsız, ey bahtsız ki senin kanının bedeline biz asla dokunmayız. Çocuklarla birlikte ölürüz daha iyi diye haykırdılar. Ben onları yatıştırmak için harcayacağım çabaların boşuna olduğunu anlayarak acılarının yatışması için onları bir süre kendi hallerine bıraktım. Sonra onları bedevinin harika niyetleri olan çok iyi bir adam olduğuna yemin ederek akla davet ettim. Ve sonunda ağlayıp sızlamalarını biraz azalttım. Bu yatışmadan yararlanarak onları ve çocukları kucakladım ve hepsiyle vedalaştım. Yürekler burkulu, perişanlık içinde gözyaşları dökülürken onlardan ayrıldım. Ve efendim bedevinin eşliğinde evi terk ettim. Hayvancılar pazarına ulaşır ulaşmaz onun önerileri üzerine hızlı yol almasıyla ünlü bir deve satın aldım. Ve efendimin buyruğu üzerine uzun bir yolculuk için gerekli azıkla çuvalları doldurdum. Tüm hazırlıklarımız bitince efendime devesine binmesi için yardım ettim. Ben de kendi deveme bindim ve Tanrı'nın adını anarak yola koyulduk. Hiç durup dinlenmeden yol alarak üzerinde Tanrı'dan başka varlığın bulunmadığı ve kıpırdayan kumda hiçbir yolcu izinin görülmediği çöle daldık. Efendim Bedevi, bu uçsuz bucaksız çölde sadece kendisine ve bindiği deveye malum olan belirtilere göre yol alıyordu. Böylece yakan bir güneş altında her biri bana bir kabus gecesinden uzun gelen 10 gün yol aldık. Ve 11. günün sabahına ulaştığımızda parlak toprağa gümüş pullarla oluşmuş gibi görünen sonsuz bir ovanın başlangıç yerine ulaştık. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 790. gece olunca demiş ki ve 11. günün sabahına ulaştığımızda parlak toprağı gümüş pullarla oluşmuş gibi görünen sonsuz bir ovanın başlangıç yerine ulaştık. Bu ovanın ortasında büyük bir granit sütun yükseliyordu. Sütunun tepesinde de kırmızı bakırdan dökümü yapılmış genç bir adam ayakta dikiliyor, sağ elinde açılmış uzanan parmaklarının her birinde birer anahtar bulunuyordu. İlk anahtar altından, ikincisi gümüşten, üçüncüsü çin bakırından, dördüncüsü demirden ve beşincisi de kurşundandı bu anahtarların. Ve bunların her biri birer tılsımdı. Bu anahtarların birine sahip olabilecek kimse ona bağlı olan bahta tabi olmak zorundaydı. Çünkü bunlar bahtın anahtarlarıydı. Altın anahtar sefaletin anahtarıydı. Gümüş anahtar ıstırabın, çin bakırı anahtar ölümün, demir anahtar zaferin ve kurşun anahtar bilgeliğin ve mutluluğun anahtarıydı. Ama ben efendim o sırada sadece efendimin bildiği bu şeylerin bilincinde değildim. Benim bu bilmezliğim tüm felaketlerimin nedeni oldu. Ama felaketler mutluluklar gibi bize Yüce Tanrı'dan gelir. Ve kullar onları boyun eğerek kabullenirler. Böylece ey zamanın şahı, sütunun dibine geldiğimizde efendim bedevi devesini çökertip yere indi. Ben de onun gibi yaptım. Orada efendim kılıfından garip şekilli bir yay çıkarıp buna bir ok yerleştirdi. Yayı gerdi ve oku kırmızı bakırdan yapılma genç adamı fırlattı. Ama ister gerçek bir beceriksizlikten, ister yapma bir beceriksizlikten olsun, ok hedeflenen yüksekliğe erişmedi. O zaman bedevi bana, ya Abdullah, işte şimdi senin bana borcunu ödeyeceğin zaman geldi ve eğer istersen özgürlüğünü geri alabilirsin. Biliyorum ki gerçekte sen güçlü ve beceriklisin. Bu hedefe de ancak sen ulaşabilirsin. Şu yayı al, oradaki anahtarları vurarak düşür dedi. O zaman ben de borcumu ödeyeceğimden ve bu bedel karşılığında özgürlüğümü geri alacağımdan mutlu, efendime itaat etmekten çekinmedim. Yayı elime alıp denedikten sonra Hint yapımı olduğunu ve usta ellerden çıktığını anladım. Ve efendime bilgimi ve ustalığımı göstermek arzusuyla yayı bütün gücümle gerdim ve sütundaki genç adamın eline hedefledim. Ve daha ilk attığım okla bir anahtarı düşürdüm. Bu altın anahtardı. Oldukça mağrur ve neşeli onu yerden aldım ve efendime sundum. Ama kendisi bunu asla eline almak istemedi. Bana sen onu kendine sakla ey zavallı. Bu senin ustalığının bedelidir dedi. Ben de ona teşekkür ettim ve altın anahtarı kemerime soktum. Bunun sefalet anahtarı olduğunu bilmiyordum. Bunu izleyerek ikinci vuruşta bir anahtar daha düşürdüm. Bu da gümüş anahtardı. Bedevi bunu da dokunmak istemedi. Onu da kemerime ilkinin yanına koydum. Bunun da ıstırap anahtarı olduğunu bilmiyordum. Sonra da öteki iki oklu iki anahtar daha düşürdüm. Demir anahtarı ile kurşun anahtarı. Bunlardan biri zaferin, öteki de bilgeliğin ve mutluluğun anahtarıydı. Ama ben bunları bilmiyordum. Efendim, bana toplamak için zaman bırakmaksızın sevinç çığlıkları atarak hemen onları eline aldı. Ve seni doğuran ana cennetlik olsun ey Hasan Abdullah. Kuluna güç veren ve gözlerini keskin kılan Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırdı. Ve beni kollarında sıkarak bundan böyle asıl sen benim efendimsin dedi. Ben de onun elini öptüm. Ona yeniden altın ve gümüş anahtarları vermek istedim. Ama o onlar senindir diyerek almayı reddetti. O zaman ben sadağımdan beşinci bir ok çıkardım ve onun ölüm anahtarı olduğunu bilmeden sonuncu anahtarı da düşürmeye hazırlandım. Ama o benim tasarıma şiddetle karşı durarak sen ne yapıyorsun bahtsız diye haykırdı. Onun gösterdiği hiddetten irkildim ve farkında olmadan oku yere düşürdüm. Ok tam da benim sağ ayağıma düştü ve ağırlı bir yara açarak ayağımı deldi. Ve bu bir dizi felaketimin başlangıcı oldu. Efendim, uğradığım kazadan üzülerken elinde geldiğince yararımı tımar etti ve deveye binmeme yardımcı oldu. Sonra yolumuzu sürdürdük. Böylece 3 gün 3 gece yaralı ayağım için çok ıstıraplı bir yolculuktan sonra bir çayırlığa ulaştık. Geceyi burada geçirmeyi kararlaştırdık. Bu çayırlıkta benim ömrümde görmediğim türden ağaçlar vardı. Ve bu ağaçlar taze ve çekici olan görünümleriyle insanda koparma isteği doğuran güzel ve olgun meyveler taşıyorlardı. Ben susuzluktan yanarak bu ağaçlardan birine doğru sürüklendim ve çabucak bu meyvelerden birini kopardım. Yaldızlı kızıl renkteydi bu meyve. Kokusu da çok hoştu. Onu ağzıma götürdüm ve ısırdım. Ama o da ne? Dişleri meyvenin etine öylesine şiddetli girdi ki çenelerim artık açılmaz oldu. Haykırmak istedim ama ağzımdan ancak boğuk bir hırıltı ses çıktı. Müthiş bir boğuntuya kapıldım. Topal bacağımla ve kapalı çenelerimin arasındaki meyveyle oradan oraya koşup duruyor ve çılgınlar gibi işaretler yapıyordum. Sonra yere düşüp başım gözlerimden fırlamış, yuvarlanmaya başladım. Efendim Bedevi, beni bu durumda görünce ilkin büyük bir korkuya kapıldı. Bana azap veren şeyin ne olduğunu anlayınca yanıma yaklaştı ve çenelerimi kurtarmaya çalıştı. Ama onun çabaları benim acılarımı arttırmaktan başka işe yaramadı. Bunu görünce beni bırakıp giderek oraya düşmüş olan meyvelerin kimilerini toplamaya ağacın altına gitti. Onları dikkatlice inceleyip sonunda birini seçti, öbürlerini attı. Bana doğru gelerek, "Bak şu meyveye Hasan Abdullah, onu kemiren ve tüketen böcekleri görüyor musun? Pekala, işte senin derdine bu böcekler çare bulacak." Ama sakin olman ve sabırla beklemen gerek dedi. Sonra da gerçekte düşünüyorum ki ağzını kapatan meyvelerin üstüne bu böceklerin birkaçını koysam onu kemirmeye başlarlar ve en fazla 2 ya da 3 günde kurtulursun diye ekledi. Ve tecrübeli bir kişi olduğundan bunu yapmasına razı oldum. Ama bir yandan da ya Allah 3 gün 3 gece böylesi bir işkenceye katlanmak, ölsem daha iyi olur diye düşünüyordum. Efendim de gölgede benim yanıma oturarak belalı meyvenin üzerine kurtarıcı böcekleri koyarak dediğini yaptı. Ve kemirgen böcekler çalışmaya koyuldukları sırada efendim torbasından hurma ve kuru ekmekten oluşan azığını çıkarıp yemeğe koyuldu. Zaman zaman buna ara veriyor ve beni yüreklendirmek için "Görüyorsun ya Hasan Abdullah, senin oburluğun beni nasıl yoldan etti ve tasalarımı yerine getirmekten alıkoydu. Ama ben aklı başında biriyim ve böylesine küçük bir olaya pek kafamı takmam. Sen de benim gibi yap" diyordu. Sonra uyumak için hazırlandı, bana da aynı şeyi yapmamı öğütledi. Ama ben ne yazık ki o geceyi de onu izleyen gündüzü de işkence içinde geçirdim. Çenelerimdeki ve ayağımdaki acılardan başka susuzluk ve açlığın da acısını çekiyordum. Bedevi de beni avutmak için böceklerin çabalarının ilerlediğini söylüyordu. Böylece 3. güne kadar sabır göstermemi sağladı. 3. günün sabahı sonunda çenelerimin açıldığını hissettim. Ve Tanrı'nın adını anarak ve kutsayarak kurtarıcı böceklerle birlikte lanetli meyveyi ağzımdan çıkarıp attım. Böylece dertten kurtulunca ilk yaptığım iş azık torbasını araştırmak ve içinde su bulunan tulumu yoklamak oldu. Ama gördüm ki efendim 3 gün süren acılı günlerimde bunların içindekilerin tümünü tüketmiş. Çektiğim acılardan dolayı onu sorumlu tutarak ağlamaya başladım. Ama o telaşa düşmeden tatlı bir sesle bana "Haklı mısın acaba Hasan Abdullah? Ben de senin gibi açlıktan ve susuzluktan ölmeli miydim yani? Sen iyisi mi Tanrı'ya ve peygamberine güven. Ve ayağa kalkıp susuzluğunu giderecek bir kaynak aramaya başla" dedi. Bunun üzerine ayağa kalktım ve su ya da bildiğim bazı meyveleri aramaya başladım. Ama meyve olarak orada etkilerini daha önce denemiş olduklarımdan başkası yoktu. Araştırmalarımın gücüyle sonunda bir kaya oyuğunda saydam ve serin suyu, susuzluğu gidermeye çağıran küçük bir kaynak buldum. Dizüstü çökerek bundan içtim, içtim, içtim. Bir an durdum, sonra yeniden içtim. Bunu izleyerek biraz yatışmış olarak yola koyulmaya rıza gösterdim ve çoktan kızıl tüylü devesi üstünde yola koyulmuş olan efendimin peşine düştüm. Bineğim daha 100 adım atmış ya da atmamıştı ki içimde müthiş bir karın ağrısı duydum ve bağırsaklarımda cehennemin tüm ateşleri yanıyor sandım. Ve "Aman anacığım, ya Allah, aman anacığım" diye bağırmaya başladım. Ve bacaklarını alabildiğini açarak hızla yol alan öteki devenin ardından alabildiğine çabuklukla koşan devemin gidişini boşu boşuna ağırlaştırmaya çalıştım. Yaptığı sıçrayışlar ve yarattığı sarsıntıyla acılarım o denli çoğaldı ki korkunç uğultular koparıp deveme, kendime ve her şeye öylesine küfürler savurdum ki sonunda Bedevi beni işitti ve bana doğru geri dönerek devemi durdurmama ve yere inmeme yardım etti. Kumun üzerine çöktüm ve "Ey zamanın şahı, kölenin kusuruna bakma. İçimde ne varsa alabildiğine boşalttım. Sanki tüm bağırsaklarım patlıyor sandım ve zavallı karnımda doğanın tüm gök gürlemeleriyle büyük bir fırtına koptu. O sırada Bedevi bana "Ya Hasan Abdullah, sabret" diyordu. Sonunda bütün bunların etkisiyle yere düşüp bayıldım. Baygınlığımın ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama ayıldığımda kendimi yeniden yoldaşını izleyen devimin sırtında buldum. Akşam olmuştu ve güneş eteğine ulaştığımız bir dağın tepesinde batıyordu. Dinlenmek üzere orada durduk. Efendim bana bugün aç kalmama izin vermeyen Tanrı'ya şükürler olsun. Sen kaygılanma, rahat ol. Çölde ve yolculuklarda edindiğim tecrübeyle senin zehirden başka bir şey sağlayamadığın yerde ben sağlıklı ve dirilik sağlayıcı besinler bulacağım dedi. Böylece konuşarak sık yapraklı, etli ve diken kaplı bitkilerden oluşmuş bir çalılığa doğru gitti ve kılıcıyla bunlardan bir miktarını kesmeye koyuldu. Ve bunların kabuklarını soydu. İçinden tadı bakımından incire benzer sarı bir eten çıkardı. Bunlardan bana istediğim kadar verdi. Ben de doyunca ve içime sininceye kadar yedim. O zaman çektiklerimi biraz unutmaya başladım ve geceyi çoktandır tadını unuttuğum bir uyku içinde sükunetle geçirmeyi umuyordum. Ay yükseldiği zaman deve tüyünden latamı yere serdim. Tam uyumaya hazırlanıyordum ki efendim bedevi bana ya Hasan Abdullah, bana karşı gerçekten bir minnettarlık duyuyorsan bunu kanıtlamanın zamanı geldi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.